Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربكم سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, İbadetlerim, dirimim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Ayetullah Hamene'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile dört bölümden oluşan Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız podcastimizin bugünkü bölümünde nübüvvetin hedefleri konusunu ele alacağız. Tahran'dan hepinizi selamlıyorum. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Allah'ın peygamberi neyi arıyor? Toplumda neden değişim ve dönüşüm arayışındadır? Bütün bu faaliyetlerin anlamı nedir? Bunlar Seyyid Ali Hamene'nin mübarek Ramazan ayının 18. gününde İmam Hasan Aleyhisselam camisinde hazır bulunanlara sorduğu sorulardı. Peygamberlerin asıl hedefi insanları en mükemmel ve tekamül mertebesine ulaştırmaktır. İnsan çok fazla güce, yeteneğe ve enerjiye sahip bir varlık olarak olduğundan daha üstün, daha aziz ve daha şerefli bir hale gelebilir. Seyyid Ali ilahi peygamberlerin asıl amacını açıklamak için şöyle devam etti. Temelde insan doğuşunun başından dünyevi oluşumunun başlangıcından itibaren sürekli ilerleme ve gelişme içindedir. Vücudun durumu ve insan vücudunun görünümü bunu çok iyi göstermektedir. Bir bebek tam bir insanın birçok özelliğinden yoksundur. Dişleri yoktur. Nesneleri tutacak güçlü elleri, ayakta durup yürüyebilecek güçlü bacakları yoktur. Sindirim sistemi yetişkin bir insan gibi değildir ve hiçbir şey yiyemez. Beyni ve sinirleri aynı. Fakat bir süre sonra bu zayıf organlar güçlenip kuvvetlenirler. Kesin olan şu ki bu organlara hiçbir şey eklenmeyecek, fakat zamanla hayatın en önemli ve karmaşık sorunlarını çözme ve keşfetme yeteneğini bulan onun zayıf beynidir. Gizli ve görünmeyen yetenekler yavaş yavaş ve zamanla özel koşullarda gelişir ve ortaya çıkma noktasına ulaşır. Bu yüzden insan vücudu sürekli olarak mükemmelleştirilmektedir. İnsani maneviyat ve erdemliklerle de durum aynıdır. İnsanda bir dünya yetenek saklıdır. Onu çok derin ve zengin, içeriği çıkarılıncaya kadar pek bilinmeyen bir madene benzetebiliriz. Seyyid Ali Hamenei konuyu daha da açıklamak için bir örnek verdi ve şöyle dedi. İnsanları bir havuzun kenarındaki güzel ve rengarenk mozaiklere benzetebiliriz. Bu mozaikleri yapmak için önce ham madde kalıplanır, ardından kurumaya bırakılır. Onlara baktığınızda hiçbir güzellik ya da zarafet göremezsiniz. Kara ve çirkin bir nesne. Fakat bu koyu renkli nesne özel cihazlarla parlatıldığında gözle görülür biçimde değişir. Bu aşınmanın ardından içerisinde güzel desenler, çeşitli ve hoş renkler ortaya çıkar. İnsanın iç yetenekleri bu karanlık mozaiklerin kalbinde yer alan parlak ve güzel parçacıklara benzer. Bu adamın ortaya çıkması durumunda onu meleklerden de daha yükseğe çıkarabilecek, kamil ve yüce bir insana dönüştürebilen zengin bir yetenek madeni var. Peygamberlerin gerçek amacı budur. İnsanı kötü huylardan ve hayvani hayattan kurtarmak için gelirler. Vahşi hayvanların işlerini yapan, insan görünümünde ve süslü sözlere sahip olanlara insan denemez. Başkalarını öldürmekten zevk alan, başkalarının acılarını görmekten acı duymayan kişi kesinlikle insan değildir. Artık görünüşü ne kadar temiz ve ütülü bile olursa olsun, ünlü bir bilim adamı da olsa, insan olmak başka bir şeydir. Peygamberler insanlığın nefislerini temizlemek için gelirler. Peygamber Efendimizin daveti ortamında zulmün ve hayvani ve barbar yaşamın diğer tezahürlerinin izlerini göremezsiniz. Her ne varsa saflığın ve insanlığın nurudur ve bu da nübüvvetin büyük sanatı ve mucizesidir. İnsanlar mucizeler olağanüstü işler olarak kabul ederler. Fakat nübüvvetin büyük mucizesi iyi ve mükemmel insanlar yaratmaktır. Kendilerine suç ve yolsuzluk konusunda her türlü yetenek bulunan insanlar, peygamberlerin İslam'a çağrısıyla karşılaştıklarında ve peygamberin cila makinesinin üzerlerinde çalıştığında, dünün aynı tıraşsız ve yontulmamış insanı çok büyük bir insana dönüşür. Ebu Zer el-Gaffari bu insanlardan biriydi. O şiddet yanlısı bir adamdı. Bir çöl bedevisi ve insanlığı hiçe sayan biriydi. Onda tek bir insani nezaket kırıntısı bile görülmüyordu. Peygamber bu sert ve kaba adam olan Ebu Zer'i vahyin cilası ile bir adamda bulunabilen tüm zarafetlere ve faziletlere sahip bir adama dönüştürür. Kendilerini insan toplumlarının büyük reformcuları olarak görenler, sıradan insanlardan onları takdir etmedikleri, onları tanımadıkları ve anlamadıklarından şikayet ediyorlar. Diğer insanların etrafında pervane olmalarını ve onlara her zaman teşekkür etmesini isterler. Neden? Çünkü onlar insanlık sorumluluklarını biraz, sadece biraz yerine getirmişlerdir. Aynı kişi Ebu Zer gibi biriyle karşılaşırsa ona değer vermez. Siz bu reformcuyu peygamber ile kıyaslayınız. Peygamber Ebu Zer gibi bir insanı görmezden gelmezken, üstelik ondan bir insan yaratıyor. Öyle ki bu ben, sıradan insanlar için tüm faaliyetlerin merkezi olan bu ben, bu benin her şeyin amaç yolunda çözülüyor. Peygamberin büyük mucizesi işte budur. Seyyid Ali camideki kalabalığa baktı ve acı bir gülümsemeyle onlara şöyle sordu. Böyle birini bulabilir misiniz? Genellikle her şeyi ya kendimiz için ya da bize bağlı olanlar için isteriz. Kendi unvanımız için, evlatlarımız için, iyi adımız için ve kendimize dönen her şey için. Fakat Ebu Zer ulaştığı hedef uğruna sahip olduğu her şeyi Allah yolunda feda etmektedir. Onda bu kadar değişim yaratan nedir? Siyah ve koyu renkli taşlardan pürüzsüz ve parlak aynaları yaratan vahiy ve nübüvvet çağrısıdır. Bütün konuşmalarında İslami bir sistem oluşturmak için İslam'ın fikri ve ideolojik temellerini ayet ve hadislerle açıklamaya çalışan Ayetullah Hameni konuşmasının devamında şöyle dedi. Şimdi materyalist ekollerin eşitlik, sosyal adalet ve sınıf farklılıklarının olmadığı özgür ve müreffeh bir sistem oluşturabildiklerini varsayalım. İdeal topluma ulaştıktan sonraki hedefleri nelerdir? Büyük fedakarlıklar, çabalar ve mücadelelerle müreffeh bir toplum yaratmayı başaran insanlar sonra ne yapacaklar? Materyalist ekoller, dünyayı iskan etmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak, cehaleti ortadan kaldırmak, baskı ve ayrımcılığın olmadığı sınıfsız bir toplum yaratmak diyor. Soruyoruz, insan bu toplumda ne yapmak istiyor? İnsanın insanlığı nereye varmak istiyor? Materyalist ekollerin buna verecek bir cevabı yok. Birisi şöyle diyebilir, yiyip uyumak istiyor, rahat yaşamak istiyor. Biz diyoruz ki, bu kadar mı? İnsanoğlu kolay yiyip kolay ödeyebilmek için bu kadar zahmete ve meşakkate mi katlanmış? Fakat bir ilahi ekol böyle bir soruya şöyle cevap verir. En yüce amaç Ademoğlunun güzelleşmesidir. Ademoğlu insandan farklıdır. Ademoğlu işte iki ayak üzerinde yürüyendir. Fakat insan olmak tüm bu erdemlerin ve yetenek kaynaklarının onda harekete geçmesi anlamına gelir. Şimdi soruyorlar, sırada ne var? Diyoruz ki, insan sınırsızdır. İnsan tekamül sürecindeyken sürekli ilerlemektedir. Tekamül etmektedir ve mükemmelleşmektedir. Sonu yoktur ve bu da peygamberin öncelikli hedefidir. Ali İmran suresinin 164. ayeti şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Gerçekten Allah içlerinden bir peygamber seçip kendilerine göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Onları her türlü kötülüklerden temizliyor. Onlara kitap ve hikmeti öğretiyor. İnsanları kötülüklerden arındırmak, erdemlerle donatmak peygamberlerin amaçlarından biridir. Bu yüzden Allah Resulü şöyle buyuruyor: "Ben sadece kerametli ahlakı mükemmelleştirmek için gönderildim. Ama daha önemli olan konu başka bir şeydir." Seyyid Ali bir an sessiz kaldı. Sanki başka bir şeyi hatırlamış gibi devam etti. Bazıları bu ilk harfi çok beğeniyor ve çok tekrarlıyor ve diyorlar ki, "Toplumun kargaşasını bırakın ve tenha bir köşe bulun. Orada nefsinizi temizlemeye çalışınız. Kendimizi kurtaralım. Şimdi eğer birisinin yeteneği varsa onun kulağına da bir söz söyleyeceğiz ve onu da insan yapacağız. Bu söz tembellik, rahata konma ve kolaya kaçmak için bahane olabilir. Hem insanlar hem de irşat ve eğitimden sorumlu olanlar bu sözü beğeniyor. Çünkü insanları tehsip etmek daha kolay bir iştir. Bir grup insanı bir araya toplayıp kulaklarına sevgiyi fısıldamak görünüşte kolay, insanlara zarar vermeyen bir iştir. Ama soru şu, peygamberler gerçekten böyle mi davrandılar? İnsanları arındırmak ve süslemek için nasıl bir yöntem kullanıyorlardı? Acaba peygamberler de İnsanlar onların manevi durumlarını görüp onlarla aynı fikirde olabilsinler diye dünyadaki zahitler ve arifler gibi tekkede, evin ve okulun ve mektebin bir köşesinde mi oturuyorlardı? Acaba İbrahim Halil Rahman mı, Musa mı, İsa mı yoksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mi böyleydi? Hayır. Birisi İmam Sadık aleyhisselamın minberde oturduğunu ve 4000 talebinin etrafını sardığını zannederse bu bir yanılgıdır. Nitekim dikkatsiz insanlar böyle yorumluyorlar. Ne İmam Cafer Sadık aleyhisselam ne dedesi Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne de dünyadaki tüm peygamberlerin çalışma tarzları, okulculuk oynamak ve vaaz vermek ve insanları terbiye etmek değildi. Onlar insanları Allah'ın doğru modellerine göre yetiştirecek bir çözüme inanıyorlardı ve o da şu ki, insanoğlunun yetiştirebilmek için onun büyüyebileceği uygun ve sağlıklı bir çevrenin oluşması gerekmektedir. İnsan fidan gibidir. Hurma fidanını düşünün. Hurma fidelerinin özel bir duruma ihtiyacı vardır. Bölgenin iklimi, toprak ve hava nemi ve benzeri. Bu fidanı meşede dikerseniz, bakımını yaparsınız, en fazla 2-3 hurma verir. Peki, bunu neden yapmalıyız ki? Birkaç tane yerine birkaç ton ürün üretebilmek için çevrenin Huzestan'ın ortamı gibi ısıtılması gerekiyor. Elbette insana uygun bir ortam yaratma çabasının bir hurma ağacı yetiştirme çabasından çok daha zahmetli olduğu açıktır. Cami Hatibi sesini biraz yükselterek şöyle devam etti: Kur'an ayetlerine bakın. Peygamberler tarihine bakın. Nübüvvetlerle ilgili rivayetlere bakın. Çok erken kabul etmeyin, çok erken de reddetmeyin. Dikkat ediniz. Bazıları peygamberlerin insan çekirdeği yapmak istediklerini düşünüyorlar. Halbuki bu iş peygamberlerin şanından uzaktır. Peygamberler insanların bu uygun ortamda bir veya on değil, gruplar halinde, üstelik bizzat kendi başlarına ve İslam öğretilerinin parlak ışının doğal sıcaklığıyla bu uygun ortamda tevhidi bir toplum oluşturmak istiyorlardı. Peygamber Mekke'nin cahiliye ortamında bireyler üzerinde tek tek çalışmak zorundaydı ve bu peygamberlerin genel planıyla çelişmez. Çünkü tevhidi düzenin oluşabilmesi için temel taşı ve temelin bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Fakat sıra Medine'ye gelince, o dönemde Medine'de İslam toplumu oluşturmuş ve bu topluluğun başına Hazreti Peygamber getirmiş ve Allah'ın emir ve ahkamının hakimi olmuştur. O zaman Allah şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi vel feth. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا
Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, insanların topluluklar halinde Allah'ın dinine girdiğini görürsün. Öyleyse konuyu şimdiye kadar özetleyelim ve o da şu ki, peygamberlerin iki önemli hedefi vardır. Temel amaçlarından biri insanları kötülüklerden korumak ve onları hayırlarla donatmaktır. Ancak bu ilk hedefin ortasında birkaç amaç daha vardır. İlahi kanun ve düzenlemelerle yönetilen tevhidi bir toplumun oluşumu. Seyyid Ali Hamenei notlarına şöyle bir baktı ve devam etti. Bugünkü konumuz için 2-3 ayet getirdim. Birinci ayet, Hadid suresinin 25. ayetidir.
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
And olsun ki Resullerimizi apaçık delillerle gönderdik. İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla beraber kitabı ve mizanı, adalet ölçüsünü indirdik. Bu kitap nedir? Kitabın, dinin temelini oluşturan bilgi ve hükümlerin toplanması anlamına geldiğini defalarca söyledik. Günümüz tabiriyle kapsamlı din ideolojisi. Mizan veya terazi ne demek? Bu, gelen her peygamberin bir terazisi olduğu anlamında mı? Şimdi terazi büyük müydü, küçük müydü? Mizan demek, sosyal dengenin yaratılabileceği bir araç anlamına gelir. Buradan da dengesi için bir tedbire ihtiyaç duyan bir toplum olması gerektiği açıktır. Günümüz geleneğine göre mizan, yürütme organıdır. Toplumda düzenlemelerin uygulanmasını denetleyen organdır. Bendeniz bu ayetin altında zikredilen hadislere başvurdum. Mizan anlamında zikredilen şeylerden biri de imamdır. İmam, toplumda doğruyu yanlıştan ayırması ve safları belirlemesi gereken kişidir. İmam, toplumun yöneticisidir. Düzenlemeleri denetleyen ve insanların dengenin dışına çıkmamasını denetleyendir. Allah neden bu işleri yaptı? Çünkü evrim ve mükemmelliğe ulaşmak için, adalet ve eşitlik ortamı için. Daha sonra şöyle buyuruyor: demiri indirdik. Evet, demir de getirdik. Adil bir sistem kurulur kurulmaz, şeytanlar, hırsızlar ve yırtıcılar onu devirmek için ortaya çıkarlar. Bu nedenle asil değerleri savunmak için silaha sahip olmak gerekir. Hadis kitaplarında hadid silah anlamına gelir. Yüce Allah tevhidi sistemi oluşturma fikrinin yanında silahlardan ve zorlayıcı güçten de bahsetmektedir. Ayrıca kendisinde çetin bir güç ve insanlar için faydalar bulunan demiri indirdik. Ta ki Allah kimlerin gaybda onu görmedikleri halde Allah'a ve Resulüne yardım edeceğini açığa çıkarıp ayırsın. Şüphesiz ki Allah güç ve kuvvet sahibi olan kavi, izzet sahibi, her şeyi mağlup eden azizdir. Kur'an ayetlerinin son kelimelerine dikkat ediniz. Bazen şüphesiz o her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Bazen şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Veya şüphesiz ki Allah güç ve kuvvet sahibi olan kavi, izzet sahibi, her şeyi mağlup eden azizdir. Bunlar tesadüf değil. Aynı ayetin içeriğine uygundur. Bu ayet-i şerifte de şöyle buyuruyor: şüphesiz ki Allah güç ve kuvvet sahibi olan kavi, izzet sahibi, her şeyi mağlup eden azizdir. Yani peygamberlerin böyle bir toplum oluşturup gıst, adalet yapamayacaklarını düşünmeyin. Hayır, Allah onları destekleyecek kadar güçlü ve azizdir. Aziz, galip gelen demektir. Ama onu yenen yoktur. O yenilmezdir. Seyyid Ali saatine ve camidekilere şöyle bir baktı ve hafif gülümseyerek şöyle dedi: sizin için seçtiğim diğer ayetler ise A'raf suresinin 156 ve 157. ayetleridir. Bu ayetlerde Allah ile konuşan bir mümin veya müminlerden bahsediyoruz. İstenilen yerlere gelene kadar ayetleri dinleyin.
وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz ki tevbe edip hidayetini umarak sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma gelince onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu korkup sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Onlar ki yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de yazılı olarak sıfatlarını buldukları ümmi olan Resul-i Nebi'ye uyarlar. Onlara iyiliği emreder, kötülüklerden sakındırır. Temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Sırtlarındaki ağır yükü ve zincirlerini kaldırır. Ona iman edenler, onu saygı ile yüceltenler, ona yardım edenler ve onunla beraber indirilen nura uyanlar. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Bu ayetlerde insanlara, insan fıtratına uygun iyiliği ve güzel ahlakı emreden ve buna karşı akla ve fıtrata uygun olmayan münkirleri yasaklayan bir peygamberden bahsediyor. Onlara her güzel şeyi helal, her kötü şeyi haram kıldı. Peygamber Efendimizin bir özelliği de ellerine ve ayaklarına bağlı olan pranga ve zincirleri açmasıdır. Seyyid Ali gülümseyerek sordu. Mekkelileri zincirlerle mi bağlamışlardı? Onlar hapishanede miydiler? Hayır. Peygamberimiz, insani ve tevhidi bir sistem kurarak, geleneklerin, kuralların ve insani kısıtlamaların prangalarını açmıştır. Böylece ona iman edip yardım edenler, hedeflerine ve amaçlarına ulaşırlar ve galip gelirler.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile 4 bölümden oluşan Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız bugünkü podcastimizi dinlediniz. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ömer Hayyam'ı anma günü.
Her yıl 17 Mayıs günü İran'da büyük şair Ömer Hayyam'ı anma günü olarak kutlanıyor ve bu çerçevede Hayyam'ın doğduğu Nişabur kentinde özel etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerde çağdaş düşünürler ve edebiyatçılar İran'ın bu büyük şairinin düşünce ve eserlerini, özellikle şiirlerini ele alıyor.
Bak, çiçekler ve çimler ne denli tazelenmiş ama bir hafta sonra hepsi toprak olacak. Kalk ve bir çiçek topla, çünkü birden çiçek toprak ve çimler toz olmuş olacak.
Kuşkusuz İranlı şairler arasında Nişaburlu Hekim Ömer Hayyam küresel bir üne sahiptir. İran'ın güçlü filozofu, matematikçisi, müneccimi, yazar ve şairi Hayyam, Hicri kameri 5. yüzyılın sonları ve 6. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Tarihçiler ve araştırmacılar kendisinden geride bıraktığı az sayıda şiirlerden hareketle Hayyam'dan kendi çağının dehası olarak söz ediyor.
Hayyam ister bilimsel eserleri, ister eşsiz ve akıcı rübailer açısından dünyaca bir üne kavuşmuş şair ve bilgindir. Hayyam'ın matematik alanındaki bazı teorileri hala çağdaş matematikçilerin araştırdığı ve referans gösterdiği teorilerdir ve nücum alanındaki bulguları da günümüz müneccimlerince doğrulanmaktadır. Ancak Hayyam ününü en çok yazdığı rübailere borçludur. Amerikalı şair James Russell Lowell, Hayyam'ın rübailerini Fars denizinde yetişen düşünce incileri şeklinde tabir ediyor. Hayyam'ın rübaileri ilk kez 1859 yılında İngiliz Edward Fitzgerald tarafından İngilizceye çevrildi ve böylece bu İranlı büyük şaire küresel bir ün kazandırmanın yanı sıra mütercimin adını da dünyaya duyurdu. Bundan sonra bu rübailer onlarca kez basıldı ve hakkında binlerce yazı kaleme alındı.
Gerçekte Hayyam, Fars şiiri ve edebiyatında özel bir düşünce ekolü ve dünya bakışının temsilcisidir. Hayyam, zorunlu olarak susan ve sözlerini yutmak mecburiyetinde kalan birçok düşünür ve şairin sesidir. Kimileri yazılarını onun adıyla yayınladılar, kimileri ise onun rübailerini fısıldayarak araştırmacı ruhlarına teselli etmeye çalıştılar. Araştırmacılara göre günümüzde Hayyam'a sadece tarihi bir şahsiyet gibi bakmamak gerekir. Ayrıca kendisini edebi bir ekolün kurucusu olarak değerlendirmek lazım. Hayyam, titiz zihni ve derin düşüncesiyle cevapsız soruların denizine dalan bir bilgindir. Hayyam, kendi bilginliği yolunun sonunda nedenle bilgisiz olduğunun bilincine varan bir düşünürdür.
Aslında Hayyam, uzun süren düşünmelerin ardından kendisini varlık sırlarına karşı şaşkın bırakan, bilinmeyeni keşfeden bir bilgindir. Bu şaşkınlığın baskısı o kadar fazladır ki düşünceden diline ve oradan da rübai kalıbına dökülmüştür. Hayyam derin düşüncelerinin desteğiyle bazen detaylı bir kitaptan daha çok bilgi içeren ve düşünce ve duyguları yansıtma gücüne sahip olan iki kısa beyitten oluşan bir bina inşa etti. Hayyam'ın rübaileri sadece iki kısa beyitten oluşmuyor. Çünkü şairin bu rübaileri, gerçekleri ve hakikatleri arayan kararsız ve soluk ruhunun fısıldayışıdır.
Kuşkusuz bu dünyada varlık aleminde şaşkın şaşkın seyreden ve yaratılış muamması karşısında hayrete düşmeyen birine rastlamak imkansızdır. İşte bu şaşkın insanlar asırlar sonra Hayyam'ın rübailerinde duymak istediği sesi duymuştur. Çünkü gerçekten de Hayyam'ın varlık alemini idrak etme şevki sadece ona özgü bir duygu değildir. Hayyam'dan önce de insanlar bu şevki taşımış ve bu büyük şairden sonra da dünyanın sonu gelen ne dek bu şevk taşınacaktır. Hayyam tüm zamanlarda ve bütün mekanlarda düşünen insanın sonsuz nedenlerini yazdıkları şiirlerin kalıbına dökmüştür. Gerçi şair bu nedenlerinden birçoğu için herhangi bir cevap da bulamamıştır. Hayyam kısa ancak dolu dolu rübailerinde çeşitli asırlarda insanları şaşırtan önemli ve karanlık felsefi konulara ve çözümsüz sırları gündeme getirmiştir. Şair felsefenin duygusuz dilinden şiirin latif eteğine sığınmış ve insanların ruhunun gizli yaraları ve iç acılarını şiirlerinde beyan etmiştir.
Ezelin sırrını ne sen bilirsin ne ben. Bu muammayı ne sen okursun ne ben. Perdenin arkasında benle senin sözü edilir. Perde düşünce ne sen kalırsın ne ben.
Tahran Radyosu.
Büyük şair Hayyam, diğer düşünürler gibi kendi çağının düşünce akımlarından da etkilenmiş ve onlara tepki vermiştir. Buna göre Hayyam birçok düşünce ve görünüşü rübailerinde beyan etmiştir. Öyle ki şairin kendi çağında hakim olan düşünce akımlarına yönelik tepkilerini bu rübailerde görmek mümkün.
Eğer hakikat ve yakine ulaşamıyorsak, ömür boyu umut ve kuşku ile yaşayamayız. Şarap kadehinden el çekmezsek ne fayda? İster uyanık, ister sarhoş, hepimiz ölmeliyiz.
Hayyam'ın şiirlerinde okurlar sürekli tekrarlanan özel konularla karşılaşıyor. Görünen o ki bu konular şairin kafasını yoran en önemli konulardır. Bu yüzden bu konuları çeşitli şekillerde beyan etmiştir. Yaşamın kalıcı olmayışı, bu dünyaya ve yaşanan ömre vurgu yapılması, kuşku ve şaşkınlık, ölüm ve ölümden sonraki hayat ve sarhoşluk, Hayyam rübailerinin en önemli konularını oluşturuyor. Aslında bu içerikler Hayyam düşüncesinin ilke ve eksenini oluşturur. Şairin bu alanlardaki mesajı açık, tekrarlanan ve kendisinden önce ve sonra gelen birçok düşünür ve edebiyatçının söylemlerinin benzeridir. Gerçekte Hayyam'a acı veren meseleler özellikle akıllı insanlar başta olmak üzere tüm insanlara acı veren durumlardır. Ancak Hayyam'ı bu tarz bir düşüncede tek ve baş aktör yapan konu şairin sadece şiirlerinin içeriği değil bu içeriği beyan etme şeklidir.
Hayyam'ın düşüncesi sürekli varlığın önemli konularıyla uğraşmakta ve şair onca geniş bilgisine karşın sorularının cevabını bulamamaktadır. İşte bu başarısızlık Hayyam'ı daha fazla marifet peşinden gitmeye yönlendirir. Şair içten ölümcül bir baskı ile karşı karşıyadır. Bu baskıyı bilimsel ve felsefi dille beyan etmekse mümkün değildir. Bu baskıyı ve esrarengiz durumu tüm ağırlığı ile muhatabına aktarmak için bir dil gereklidir. İşte bu yüzden şair şiir dilini ve rübayenin mantık götüren kalıbını seçer. Hayyam kaynayan tüm içsel duyguları, en ateşli duygularını gönlünün ta derinlerinden söz kalıbına dökmüştür. Şair en başta akıl ve akla dayalı arayıştan yararlanmaya çalışır. Lakin fışkıran sel duygusu tüm gücüyle şaire yardımcı olur ve ruhsal algılamalarını rübai kalıbında tecelli buldurur.
Hayyam bazı rübailerinde sürekli geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasında yaşanan diyaloglarla uğraşmaktadır. Şair bu kavramı daha iyi beyan etmek için toprak ve testiden yaratıcı bir şekilde yararlanarak olunmak, olmak ve ölmek gibi üç önemli ilkeyi anlatır. Kur'an-ı Kerim bize Yüce Allah'ın insanoğlunu çamurdan yarattığı, ardından kendi ruhundan ona üflediğini buyurur. Bizim fani dünyadaki varlığımızı temsil eden çamurun geçici doğası, sürekli dünyevi çabaların kırılganlığı ve değersizliğini anımsatması gerekir.
Öyle bir testi ki akıl onun yaratılışına aferin diyor. Sevgiden 100 kez alnına öpücükler konduruyor. Ve devranın testicisi böylesine latif bir testiyi yapıyor ve yere vurarak tekrar kırıyor.
Hayyam'ın fani dünyanın kalıcı olmadığına vurgu yapması yüzünden birçokları şairin düşüncelerinin boş olduğu yorumunu yapıyor ve kendisinin anı yaşa felsefesinin izleyicisi olduğunu ileri sürüyor. Ancak eğer Bakara suresinin 156. ayetinde de belirtildiği gibi hak hakikatinden başka hiçbir şey kalıcı olmadığı hatırlanacak olursa, işte o zaman Hayyam'ın da alemin kalıcı olmadığına vurgu yapmasının asla yegane varlığın, yani Yüce Rabbin hakikatine şehadet getirmek olduğu daha kolay anlaşılır.
Hayyam açısından yaşamda önemli olan şey, şairin hiçbir rübaisinde reddetmediği Yüce Allah'ın varlığı dışında sevgi ve neşedir ve tabii bu da bilinen ayyaşlık veya laubalilik değildir. Hayyam madem şu an varız ve bunun bilincindeyiz, bu anı yaşamak gerekir ve bir an bu ömürden gafil olmamak gerekir diyor.
Geçen günü hiç mi hiç anma, gelmemiş yarın için figan etme. Gelmemiş ve geçmişi temel alma. Anı yaşa, ömrü ziyan etme.
Hayyam, insanların birçok acısının ana kaynağının hırsları ve mülkiyet arzuları yüzünden olduğunun bilincine varan bir bilgindir. Şair bizlere doğru düşünmeye imkan sağlayan, yaşamın önemsiz uğraşlarını bıraktıran ve böylece önemli ve değerli olan şeylerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan bir nevi akıl veya hikmeti tanıtıyor.
Bugün yarına ulaşamıyorsun. Yarının düşüncesi sevdadan başka değil. bu ana gönlün içinde olsa ziyan etme. Çünkü ömrün kalan kısmı belli değil.
Ve son söz şu ki, Hayyam'ın sade dili ve derin düşüncesi asırların oluşturduğu duvarın ardından hala duyuluyor ve hala insanların ilgisini çekerek düşünceye yönlendiriyor. Hayyam'ın rübaileri dünyaya özel bir açıdan bakan ve insanların kaderini kelimelerin yardımı ile ebedileştiren coşkulu bir ruhun ve araştırmacı bir düşüncenin yankısıdır.
Değerli dinleyiciler, büyük şair Ömer Hayyam'ı anma günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz programı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Bugün su sebebiyle yaşanan savaş konusunu ele alacağız.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Savaş yaşamın temelini ve esasını hedef alarak felçe uğratan ve yok eden olaydır. Dünya şimdiye kadar sıcak savaş, soğuk savaş, yumuşak savaş, afyon savaşı, gizli savaş ve benzeri birçok savaş türüne şahit olmuştur. Bu savaşların her biri insanlığa telafisi zor hasarlar vermiştir. Eğer çatışmaların yaşanma potansiyeline ve sebebine dikkat edersek, bu savaşların doğal ve ham kaynaklara sulta kurmak için yapıldığı anlaşılır. Böylece uzun vadede daha fazla üretim ve tüketimi olan ülkede petrol, altın ve doğal kaynaklar daha hızlı tükenir ve böylece aynı kaynakları tekrar kazanmak için başka ülkelere saldırılar da başlar. Günümüz şartlarında savaşa sebep olan nedenlere bir yenisi daha eklenmiştir ki ona su savaşı deniliyor. Bu savaşın belirtileri dünyanın bazı bölgelerinde göze çarpıyor. Bundan 10 yıl önce uzmanlar dünyanın su krizi dönemine girdiğine dair tehlike çanlarını çalmaya başlayarak 2015 yılına kadar 10 milyonlarca insanın su kriziyle karşı karşıya kalacağını, dünya halkının 3'te 2'sinin sağlıklı içme sudan mahrum kalacağı uyarısında bulundular.
Yapılan uyarılar her geçen gün artan su krizinin gıda maddeleri ve enerji eksikliğini beraberinde getirebileceği yönündedir. Bu yüzden su savaşı uzak bir gelecek için hayali ve bilim kurgu bir senaryo değildir. Bu çok ciddi bir konu olarak halihazırda su krizine doğru ilerleyen bazı ülkelerde yaşandığını ve çeşitli ihtilafların baş gösterdiğini gözler önüne seriyor. Nitekim son yıllarda Mısır ve Etiyopya arasında askeri savaşın eşiğine kadar ilerleyen gerginlikler yaşandı. Amerika basınından The Christian Science Monitor bir süre önce su savaşı ile ilgili dikkat çeken bir makaleyi yayımladı ve uzmanlardan naklen dünyada nüfus artışı ve kullanılacak sağlıklı suda arzın azalması nedeniyle dünyada gelecek 10 yıllarda su talebinin önemli oranda artacağını duyurdu. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün değerlendirmesine göre çeşitli siyasi ve sosyal durumlar ile farklı iklim modelleri uyarınca 2020, 2030 ve 2040 yıllarına kadar 167 ülkede su gerginliklerinin yaşanma ihtimali değerlendirildi. Sonuç itibariyle 2040 yılına kadar 33 ülke en yüksek su gerginliği ile karşı karşıya bulunuyorlar. Aynı araştırma sonuçlarına göre en yüksek su krizi düzeyi ülkelerden 14'ü Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesinde bulunuyor.
Araştırmacılara göre Batı Asya minimum suya sahip bölgedir. Zira yeraltı sularını yoğun şekilde kullanmış deniz suyunu arıtmaktadır ve gelecekte su konusunda büyük sorunlar ve sıkıntılar yaşayacağı tahmin ediliyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre önümüzdeki su krizi ve çatışmalar nedeniyle söz konusu ülkelerin tarım sektörü, ekonomi ve toplumları halihazırda yaşanan sorunlardan daha fazlasıyla karşı karşıya kalacaktır. Dünya Kaynakları Enstitüsü araştırmacıları şöyle yazdılar. Dünya çapında su talebi gelecek birkaç on yılda muhtemelen nüfus ve talebin artmasıyla yükselişe geçecektir. Ve bu konu köy bölge sakinlerinin daha fazlasını da kentlere kaydıracaktır. Bu olay toplumun orta kesimlerini gıda ve elektriğe ulaşmada daha çok baskı altına alacaktır. Araştırmacılara göre çeşitli ülkelerde kuraklık veya sulaklık olayına sebep olacak iklim değişikliğinin tüm etkileri hala tamamen kesinleşmemiştir. Fakat mevcut kanıtlara göre Avrupa'nın bir bölümü en kötü kuraklıkla yüzleşecektir. Ayrıca Çin, Hindistan ve Amerika'nın bazı bölgeleri, özellikle bu ülkenin güneybatısı 2020 yılına kadar su ile ilgili gerginliklerle karşı karşıya gelecektir.
Tahran Radyosu.
Dünya Kaynakları Enstitüsü raporuna göre Şili, Namibya ve Botswana gibi bazı ülkeler şimdiden kuraklık nedeniyle yoğun gerginlikler yaşıyorlar. Raporda göze çarpan ilginç konu ise Suriye iç savaşı ve IŞİD'in tutumuna değinmesidir. Uzmanlara göre 2011 yılında Suriye iç savaşının başlıca sebebi su krizi, kuraklık ve su eksikliğiydi. Bu konular ülkedeki huzursuzlukları tetikledi ve ülkeyi iç savaşa sürükledi. Su konusundaki münakaşa genelde küçük boyutlarda ve yerel seviyede başlar. Fakat bu hayat kaynağı gittikçe azalırken küçük sosyal itirazla başlayarak hızla yayılır. Örneğin tekfirci terörist IŞİD'in oluşmasına ve çok uluslu savaşa sebep olan isyan suya itirazdan başladı. Suriye'de gerginlik ve iç savaş birkaç gencin ülkenin güneyinde Dera kentinde sprey ile duvara valinin su paylaşım sistemini eleştiren sloganlar yazarken tutuklanmaları ile başladı. Onların tutuklanması ve gençlerin yanlış tutumları gençlerin ait oldukları kabilelerin sabrını taşırdı.
Amerika ve Siyonist rejimiyle tekfirci prenslerin desteğiyle oluşan IŞİD kendi stratejisinde her konudan ziyade su ve gelecekte su savaşının başlama ihtimali konusunda bilgi sahipti. Bu yüzden IŞİD'in ana üssü sayılan Rakka, Fırat Nehri sayesinde oluşan ve en büyük su rezervi olan Esed Gölü'ne 40 kilometre mesafedeydi. Rakka ekonomisi uzun zamandan beri gölün su rezervi sayesinde pamuk ekonomisine dayanırdı. Esed Gölü 1973 yılında inşa edilen Tabka Barajı sayesinde oluştu. Barajın gölü olan Esed Gölü Suriye'nin en büyük su hazinesidir. Göl sayesinde 2500 mil kare tarlanan sulama ihtiyacı karşılanıyor. Barajla birlikte yapılan hidroelektrik santrali ise 1977'de tamamlanmıştır. Bu şekilde Fırat'ın doğusuna uzanan El Cezire'deki en ücra köylere kadar elektrik ulaştırılmıştır. Tabka Barajı ayrıca Hama, Humus, Halep ve Şam gibi büyük kentlerde de elektrik veriyor. Buna ilaveten IŞİD, Musul'a Dicle Nehri üzerinde olan Irak'ın en büyük barajını kontrol etmek için yoğun bir savaşa girdi. IŞİD'liler ayrıca Fırat üzerinde biri Felluce ve diğeri de Hadise'de inşa edilen iki barajın da kontrolünü ele geçirdiler. Yapılan bazı araştırmalar geçen 50 yılda çeşitli ülkeler arasında su krizi nedeniyle askeri çatışmaya sebep olan en az 37 gerginlik yaşanmıştır. Bunlardan 30'u aşkını ise Siyonist rejimin işgal ettiği topraklara komşu olan ülkelerle yaşanmıştır. Bu çatışmaların çoğu 1950 ve 60'lı yıllarda işgalci rejimiyle Ürdün ve Suriye arasında Yarmuk nehirleri suyu üzerinde yaşandı.
Son 50 yılda ortak su kaynakları üzerinde yaşanan olayların incelenmesi, 1831 olayın su üzerinde yaşandığını, bunlardan 1228'inin ülkeler arasında işbirliği ve ortaklıklar, 507'sinin de gerilme odaklı olaylar üzerinde olduğunu gösteriyor. Suyu çatışmak için değil bir ortaklık aracı gören araştırmacılara rağmen dünya siyaseti insanları farklı görüşlere sahipler. Bu bağlamda Mısır 3. Cumhurbaşkanı Enver Sadat 1979 yılında Mısır'ı savaşa sokacak tek durumun su olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler 6. Genel Sekreteri ve Mısırlı politikacı Boutros Ghali de 1985 yılında uyarıda bulunarak Batı Asya'daki bir sonraki savaşın su üzerine olacağını belirtti. Diğer yandan Dünya Bankası Başkan Yardımcısı İsmail Seraceddin de 1995 yılında çağımızda birçok savaşın petrol üzerinde olduğunu, ilerideki savaşların ise su üzerinde olacağını söyledi. Birleşmiş Milletler 7. Genel Sekreteri Kofi Annan da 2001 yılında su kaynakları üzerindeki yoğun rekabetin gelecekte savaş ve çatışmalara sebep olacağını tahmin ederken, hemen bir yıl sonra 2002 yılında görüşünü düzelterek suyun uluslararası işbirliklerinin onarılması ve iyileşmesi için etkili bir faktör olduğunu belirterek herkesi su kaynaklarının doğru yönetilmesi için işbirliğine çağırdı. Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon da 2009 yılında Darfur krizinin ekolojik kriz nedeniyle ve ilk etapta su kriziyle başlayarak kapsamlı hale geldiğini, uluslararası düzeyde yoğun çatışmalara sebep olduğunu söyledi. Irak eski Başbakanı Nuri Maliki de 2012 yılının başlarında su kaynaklarındaki eksikliğin bir an önce telafi edilmemesi halinde Arap ülkelerinin bu konuda savaşa girme ihtimalinden söz etti.
Bu yüzden su kaynakları milletler ve hükümetler arasında savaşın başlıca sebebi olarak algılanmasa da hükümetler arasındaki savaş ve ihtilafların sebeplerinden biri olabilir. Başka bir ifadeyle su konusunda savaşın yaşanmaması, ortak su kaynakları konusunda görüş çatışmalarının da olmaması anlamında değildir. Diğer yandan bu mesele çağımızda su savaşlarının kesinlikle yaşanacağı anlamında da değildir. Su kaynakları özellikle ortak su kaynakları ülkeler arasında ortak işbirliği veya çatışma nedeni olabilir. Fakat bu konu söz konusu kaynaklarının kullanılma biçimi ve yönetim yapısına bağlıdır.
Ülkeler arasında ortak su kaynaklarını ülkeler arasında kriz ve gerginlik konusuna dönüştüren ise ortak kullanım konusunda uygun yönetim yapısının olmaması ve kaynaklara sulta kurma eğilimidir. Bu yüzden su savaşları iki ihtimalin birleşmesi sonucudur. Yaşanması veya yaşanmaması ise ülkelerin su kaynaklarını ortak kullanma konusunda uygun bir yapının oluşmasındaki tutumuna bağlıdır.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Gençlik ömrün, baharı ve cismi ve ruhi dalgalanmaların ve gelişmenin başlangıcıdır. Gençlik çağı gurur, heyecan, şehvet, akli hamlık ve duygusallığın insan kişiliğini etkilediği dönemdir. Bu duygusallığı ve heva ve hevesleri doğru yöne yönlendirebilecek şey ise ilahi kanun, yani Kur'an-ı Kerim ve masumların rivayetleridir. Bugünkü sohbetimizde genç insanın Kur'an-ı Kerim ile alışmasının faydalarından söz etmek istiyoruz. Semavi kitap, Kur'an-ı Kerim genç insana kemalin en yüksek derecelerine erme yolunda yardımcı olur.
Genç insanın dini eğilimleri yüksektir. Genç insan din, irfan ve maneviyatla ilgili birçok soruyu kafasında taşır. Bu yüzden gençlerin din ile tanışmaları daha büyük önem arz eder. Çünkü başarı zirvelerine ulaşmak ve yaşamın engebeli yolunu sağlıklı bir şekilde geride bırakmak dindarlıkla mümkündür. Genç kuşu hidayete erdirirken onların istek ve zevkleri gözetilmesi gerektiği, talim ve terbiyelerini yine onların zatı ve özüyle uyumlu hale getirmek gerektiği gibi genç insanın içindeki varlığı, Allah'ı tanıma isteği de gözetilmesi gerekir. Çünkü genç insan pak ruhu ve ihlaslı batını ile hakikatleri öğrenmeye hazırdır. Bu yüzden onların yaşamın doğru yoluna yönlendirmek gerekir. Genç insanın dine yönelik öğrenme isteği ancak yaşamın gani ve hakiki kaynağı ile tanışmaları durumunda tatmin olabilir.
Kur'an-ı Kerim en önemli ve aydınlatıcı hayati kaynaktır. Ve Allah-u Teala bu kitabı has olarak İslam peygamberinin mübarek kalbine nazil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in mantıklı ve delillere dayalı ayetler insanın pak ve güzelliği beğenen fıtratını kendine çeker ve onu düşünmeye, tanımaya ve geçmişte ve şimdi yaşanan olaylardan ders ve ibret almaya çağırır. Kur'an-ı Kerim hidayet kitabıdır ve insan düşünce ve irade sahibi seçkin bir mahluk olarak ona yol gösteren bir kılavuza muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim büyük ilahi mucize olduğundan her zaman parlayan bir güneş gibidir ve kim bu güneşin hayat veren nuruna maruz kalırsa tazelenir. Bu yüzden dine inanan insan Kur'an-ı Kerim'e başvurarak yeni ve kesin hakikatleri öğrenir ve basiret ve aydın görüşü ile hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayırt eder.
Kur'an-ı Kerim hayat veren öğretileriyle gönülleri kendine çektiği gibi başta gençler olmak üzere insanlara doğru yaşam tarzını da öğretir. Kur'an-ı Kerim'in amacı beşeri toplumda iman, birlik, barış ve kardeşliği yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede ilahi ayetler insanları zulüm ve adaletsizlikten sakınmaya, tevhid ve adaleti yaşamlarında ön planda tutmaya davet eder. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için en iyi fırsat ergenlik ve gençlik dönemidir. Bu dönemde öğrenilen her şey kalıcı ve ebedidir. Allah Resulü şöyle buyurur: "Kim gençlik çağında bilim öğrenirse bir taşı üzerine yazı yazmış gibidir. Ve kim yetişkinlikte ve yaşlılıkta bilim öğrenirse suyun yüzeyine yazı yazmış gibi olur." Masum imamlar da insanları, özellikle de gençleri Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye ve bu ilahi kitapla alışmaya, böylece has ve insanı insan yapan mariflerinden daha fazla yararlanmaya davet etmiştir. Gerçekte genç insan her ne kadar Kur'an-ı Kerim ruhuna yaklaşırsa sefa ve maneviyatı da o kadar artar ve yine bir o kadar ahlaki sapkınlıklardan uzaklaşır. Buna göre gençler Kur'an-ı Kerim'i önemsemeli, bu ilahi kitabı kendilerine en iyi arkadaş olarak görmelidir. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam gençlerin en iyi dostu Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurur. Eğer doğu ve batıda tüm insanlar bu dünyadan ayrılırsa Kur'an-ı Kerim benim yanımda olduğu sürece yalnızlıktan asla korkmam.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinde şaise gençleri tüm gençlere örnek gösteriyor ve onlardan ders alarak yaşamlarını yönetmelerini ve ilahi kemale ermek üzere adım atmalarını istiyor. Kur'an-ı Kerim'de örnek gençlerden biri Hazreti Yusuf'dur. Hazreti Yusuf gençlik çağına geldiğinde en zorlu ilahi sınavlardan birini geride bıraktı. Paklık sınavı ve gayet tabii bu sınavın yanında tevekkül sınavı. Sıkıntılar dört bir yandan genç Yusuf'u sardığı bir sırada o hazret büyük bir cesaret örneği sergileyerek kararını verdi ve hevesine düşkün kadınlara oturup sohbet etmek yerine Allah Teala katına yönelerek ibadet etmeye başladı. Yusuf, Rabbim bana zindan bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Allah Teala da Hazreti Yusuf'u yalnız bırakmadı ve o kadınların hilelerini ve planlarını kendi başlarına yıktı. Sonunda Hazreti Yusuf'un pak oldu ve Mısır azizinin eşinin hilekar olduğu ispatlandı. Genç Yusuf'un bu öyküsü bizlere her genç insanın Kur'an-ı Kerim açısından tam anlamıyla Allah'a tevekkül etmesi ve bileğinin hatta imanının gücüne güvenmemesi gerektiğini öğretiyor.
Toplumun hocaları Yüce Allah'ın tecelli ettiği ve kulla Yaradan arasında yegane irtibat aracı olan Kur'an-ı Kerim'i gençlerin arasına getirmeli ve onları Allah'ın kitabı ile tanıştırmalı ve düşünce ve amellerini Kur'an-ı Kerim ile uyumlu hale getirmeli, böylece Kur'an-ı Kerim'i de inzivadan kurtarmalıdır. Eğer gençler Kur'an-ı Kerim'e alışırsa bu semavi kitabın hayat veren ayetleri gençlerin kalbi ve ruhu ile bütünleşir ve kalpleri nurani olur. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Her takvalı ve mümin genç Kur'an-ı Kerim kıraat ederse bu kitap onun eti ve kanı ile bütünleşir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'de Kur'an'ın kültür ve değerlerin özellikle gençlerin arasında yaygınlaştırmaya büyük ilgi duyuyor ve gençlere tavsiyelerinde şöyle buyuruyor. Aziz evlatlarım, aziz gençler, Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük bir fazilet ve sevaptır. Ama bu tilavet aynı zamanda marifete ulaşma aracıdır. Kur'an-ı Kerim büyük bir okyanustur. Her ne kadar bu okyanusta ilerleyecek olursanız daha fazla susadığınızı hisseder ve daha fazla ilgi duyarsanız ve kalbiniz daha da aydınlanır. Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek gerekir. Ben yine siz gençlerden Kur'an-ı Kerim manaları ile alışmanızı ve Kur'an-ı Kerim çevirisini anlamanızı istiyorum. Ben şimdiye kadar birçok kez siz gençlerden bunu istedim ve birçoklarınız da bunu yaptınız ve her gün Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorsunuz. Tilavet ettiğiniz her ayetin manasına da bakınız. İzin verin bu kavramlar kafanıza iyice yerleşsin. Bu durumda düşünme fırsatı da bulursunuz.
Kur'an-ı Kerim genç insanın tüm bireysel ve sosyal faaliyetlerinde kılavuzudur. Bu kitap insanın kendini yetiştirmesi, ailesine ve başkalarına davranışı, mesleği ve iş hayatı, hukuk, yargı ve hükümet meseleleri alanında geniş ve açık kanunları içerir. İslam'ın güzelliklerini idrak ettikten sonra adını Abdullah İslam olarak değiştiren Kevin Combes, Amerikalı yeni Müslüman gençtir. Kevin, Kur'an-ı Kerim'i hidayet kitabı olarak biliyor ve yaşam tarzını bu kitaptan öğreniyor. Kevin, bu ilahi kitabın güzelliğini şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımda dünyada duyduğum en güzel sözler olduğunu anladım. O sırada Kur'an-ı Kerim'in mealini bilmiyordum ama sırf çok güzel olduğunu anlıyordum. Kur'an-ı Kerim'in İngilizce çevirisini okurken duygularım kelimelere sığmaz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir çelişki yoktur. Bu semavi kitap yaşam kitabıdır.
Kur'an-ı Kerim asla yok olmayan daimi ve ebedi bir sermayedir. İmam Sadık Aleyhisselam çok değerli bir vecizesinde şöyle buyurur. Kim gençlik çağında Kur'an-ı Kerim okur ve mümin de olursa Kur'an-ı Kerim onun eti ve kanı ile bütünleşir. Yüce Allah onun mesaj götüren meleklerle arkadaş eder ve Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde onu ateşten koruyan bir perde olur ve şöyle der. Ey yüce Rabbim, her işi ücretine kavuştu. Benim işimden başka. O zaman en değerli bağışlarını ona ulaştır. Bu sözlerin ardından aziz ve cebbar, Allah cennet giysilerinden iyi giysi ona giydirir ve başına keramet tacı takar. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir. Acaba biz seni bu şahıs hakkında hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der, ey yüce Rabbim, ben onun için daha iyilerini istiyordum. O zaman cennetten korunma mektubunu sağ eline ve ebediyen cennette kalma fermanını da sol eline verirler. Ardından cennete girer. Daha sonra ona şöyle denir, Kur'an-ı Kerim oku ve bir derece yüksel. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir, acaba senin istediğini ona ulaştırdık mı ve seni hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der. Evet, İmam Aleyhisselam sözlerine şöyle sürdürür. Kim Kur'an-ı Kerim'i çok okursa ve ezberlemesi zor olduğu halde onu ezberlerse Yüce Allah ona iki kez mükafat verir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8:50 arasında Kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Oh,